Medyaskop TV'den herkese merhaba. Meraklısına Bilim'in bu haftaki bölümünde okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı üzerine konuşacağız. Konuğumuz BAGEP ödüllü doçent doktor Hatice Zeynep İnan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle basitçe soralım, bu yaklaşım nedir ve nerede doğdu?
Evet, Reggio Emilia yaklaşımı aslında bir okul öncesi eğitime sunulmuş olan alternatif bir yaklaşım ve İtalya'da doğuyor. Birçok okul öncesi evet yaklaşımının, modelin, programının çıktığı İtalya'da küçük bir kasaba olan Reggio Emilia kasabasında doğuyor.
Dünyadaki örnekleri nerelerde var, nerelerde kullanılıyor peki bu yaklaşım?
Aslında dünyada birçok ülkede, Japonya'dan tutun da işte Tayland'a, Avrupa'nın birçok ülkesinde, İsveç'te vesaire, Amerika'da bu yaklaşım oldukça yaygın. Ama Reggio Emilia okulu değil de Reggio Emilia esinli okul olarak geçiyor. Aslında bu yaklaşımın hikayesi, doğuşu, hani biraz önce sorduğunuz doğuşu çok ilginç bir hikayesi var. Ve Reggio Emilia yaklaşımını Reggio Emilia yapan temeller diyelim. Reggio Emilia kasabasında hemen İkinci Dünya Savaşı sonrasında halk bir araya geliyor ve diyorlar ki biz çocuklarımız için bir okul kuracağız. Daha önce faşist rejimde ezilmiş olan aileler diyorlar ki bizim çocuklarımız da hani diğerlerinki gibi akıllı, zeki çocuklar, güçlü, becerebilir, yapabilir. Ve oradaki halk, herkes, anneler, babalar, orada yaşayan herkes bir araya geliyor. Savaş artıklarının arasından, döküntülerin arasından tuğlaları topluyorlar, bir okul inşa etmeye başlıyorlar. Ve sonrasında bu hikaye çok önemli. Bunu Reggio Emilia yaklaşımını merak eden herkes ilk buna biraz daldığında görür ve bu hikayesi yaklaşımı anlamak adına çok önemlidir. Onlar bu okulu kurarken kasabanın halkı Malaguzzi duyuyor ki Reggio Emilia kasabasında halk bir okul kuruyormuş. Hemen bisikletine atlıyor, gidiyor. Diyor ki ben de öğretmenim. Ya ben de yardımcı olayım size, beraber yapalım. Ve o şekilde Reggio Emilia yaklaşımının ilk temelleri atılıyor. Hep beraber denemeye giriyorlar. Öğretmenler ve Malaguzzi eğitimci olarak değişik yaklaşımlar, modeller, programlar, kuramlar, teoriler, bunları dikkate alıyorlar ve okulda denemeler yapıyorlar. Hangi teoriden esinlensek, hangi teorisini kullansak diye çalışmalarını bir süre çalışmalar yapıyorlar ve daha sonrasında Reggio Emilia yaklaşımı artık doğmuş oluyor.
İyi bir formül bulunuyor yani denemelerle.
Evet, iyi bir formül bulunuyor.
Neden bu yaklaşıma ihtiyaç var okul öncesi eğitimde?
Evet, neden bu yaklaşıma ihtiyaç var? Aslında Reggio Emilia yaklaşımı okul öncesi programları ve modellerinden farklı olarak bir reçete sunmuyor. Hazır bir reçete sunmuyor. Her zaman dünyanın her yerinde en büyük problem şu olmuştur. Bir yerde hazırlanan bir program başka bir ülkeye götürüldüğünde o kültüre uymamıştır. Sırıtmıştır. Yani rahatsız edici bir şeyi vardır. Ya da mesela ismini vermek istemiyorum. Bir modelde çocuklar ibrikten işte su boşaltıp diğeri de elini yıkamayı öğreniyor. Artık çağımızda o zaman için belki tamam, güzel olabilir ama çağımızda sensörlü musluklarla artık çocuklar el yıkıyor. Dolayısıyla zamanı ayak uydurabilmesi açısından da hazır bir program sunmaması ama onun yerine felsefe olması ve prensipler sunuyor olması okul öncesinde tarih, yani zaman açısından ve kültüre bakış açısından, kültürü içine alıyor olması açısından çok önemli. Ve ondan da daha önemli bir şey var. Çocukların ilgilerinden, meraklarından yola çıkılarak projeler yapılıyor. Yani orada Reggio Emilia okullarına giden çocuklar okula koşarak gidiyorlar. Çünkü zaten onların istediği, ilgilendiği, merak ettiği, ya da onların ihtiyacı olan konularla ilgili oyunlar oynuyorlar, etkinlikler yapıyorlar.
Dayatma yok yani.
Yok, hayır, kesinlikle
sınırı da yok.
Çocuklar çok çocuklara güvenen bir sistem var. Dolayısıyla tepeden bakmak, dayatmak onlar için çok ters bir şey.
En önemli kısmı da sürekli bir proje yapıyor olmak galiba.
Evet, evet, proje yapıyorlar bu çocuklar. Ve yaptıkları projeler çocuğun yüz dili sergisi adı altında dünyanın birçok ülkesinde gezdi. Mesela ben Amerika'dayken Ohio'ya da gelmişti. Dünyanın birçok ülkesinde geziyor ve bu sergiyi gören insanlar, yani çocukların yaptığı projeleri gören insanlar hayretler içerisinde kalıyorlar. Bunları bu çocuklar mı yapıyor
nasıl
diye.
Nasıl şeyler mesela?
Nasıl şeyler? Mesela ekranda şimdi görüyorsunuz bu çocukların bir projesinde yaptıkları heykeller, 3-5 yaş grubu çocukların yaptığı minik heykellerden bahsediyoruz.
Şu, fazla iyi değil mi bu?
Evet, fazla iyi kesinlikle. Çünkü sanat öğretmenleri de mesela baktıklarında kille uğraşanlar özellikle. Diyorlar bu 3-5 yaş grubunun yaptığı nasıl olabilir? Hani el becerilerinden artık geçtik de mesela bisikletli kızın saçının böyle uçuşması, önündeki bebek ya da diğerlerine baktığınızda o hareketleri yakalayabilmesi, bunu verebilmesi o yaş grubu için çok ileri. Ama işte reci yaklaşımını dikkate alarak çalışma yaptığınızda çocukların çok ileri düzey hem düşünme becerisi, hem de el becerileri, yani hani bu sadece el becerisi olayı değil, çok entelektüel çocuklar bunlar. Aslında biraz böyle yapılan projeleri irdelediğinizde sanatın ötesinde bilim insanlarını görüyorsunuz. Mesela Recep Emili öğretmenlerine hep şu sorulmuştur. Siz sanat mı öğretiyorsunuz? Hayır diyorlar ısrarla. Biz sanat öğretmiyoruz. Yani bizim işimiz sanatla değil. Ve gerçekten irdeleyip baktığınızda bilim insanı yetiştiriliyor. Bu çocuklar bilim insanlarının kullanmış olduğu bilimsel süreç becerilerini kullanıyorlar. Mesela bu heykelleri yaparken çok iyi öncesinde gözlem yapmış oluyorlar. Gidiyorlar, piyazalar var, piyazalarda insanları gözlemliyorlar, grafikler çiziyorlar, çizimler yapıyorlar vesaire. O heykel çıkana kadar birçok
süreçten geçiriyor.
Evet,
aslında.
Evet, birçok süreçten geçiriyor.
Ve belli ki yaşıtlarının da ilerisine taşıyor çocukları.
İlerisine. Mesela Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde Project Zero ekibi vardır. Sırf bu çocukların çalışmalarını inceliyorlar. Nasıl bu tarz çalışmalar, bu 3-5 yaş grubu ya da daha küçük nasıl ortaya koyabiliyorlar diye. Benim geldiğim üniversitede, Ohio State Üniversitesi'nin de laboratuvar anaokulunda aynı şekilde Reggio Emilio esinli anaokuluydu. Mesela model, New York'ta model erken çocukluk eğitim merkezi vardır. Orada dünyada ortaya çıkan işte alternatif yaklaşımlar, okul öncesi modelleri vesaire olduğunda oraya gidiyorlar ve öğrenip New York'a gelip okullarında uyguluyorlar. Daha sonra sonuçlarını da tüm dünyaya duyuruyorlar. Yani neresi çalıştı, neresi çalışmadı vesaire diye. Ama Reggio Emilio yaklaşımını gördükten sonra diyorlar, buymuş. Gerçekten çağdaş bir, evet buymuş diyorlar.
Peki bu yaklaşımın olmazsa olmazları neler? Çünkü belli ki tanımlamak evet. Zor, belli sınırları yok ama nelere dayanıyor en azından?
Evet, olmazsa olmazları aslında bu tarihsel geçmişi çok önemli. Çağdaş eğitim teorilerine dayanıyor olması. Mesela Piaget, Vygotsky bunlar... sosyal yapılandırmacı anlayış bu Reggio Emilio yaklaşımının temelindeki önemli kuramlardan. Yani onlar şuna inanıyorlar ki çocuklar mesela pozitivist ya da post pozitivist paradigmadan çok daha ileri yorumcul paradigmayı kullanıyorlar ve diyorlar ki çocuklar kendilerini yüz dille ifade edebilmeli. Sosyal yapılandırmacı anlayışa uygun olarak toplu öğrenme gerçekleşmeli. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları biraz daha böyle netleştirmek için prensipler sunuyorlar.
Nasıl prensipler?
Mesela çocuk imajı. Onlarda farklı bir çocuk imajı var. Diyorlar ki çocuklar aktif olarak öğrenir. Bu aslında yapılandırmacı anlayışın temelinde olan bir şey. İşbirliği yaparak öğrenir. Çocuklar doğuştan öğrenmeye isteklidir. Onlar güçlüdür. Mesela geleneksel sistem çocuğu güçsüz görür. Onlar pasif öğrenir, bilgisizdir, işte kırılgandır vesaire. Ama Reggio Emilio hayır kesinlikle onlar güçlüdür diyor. Bilgiyi yapılandırarak öğrenir diyor. Potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesini istiyorsanız toplu olarak öğrenmeleri yapın diyor. Bu çocuk imajına Reggio Emilia öğretmeni olmak isteyen bir kişinin bu çocuk imajına sahip olması gerekiyor ki kendini gerçekleştiren kehanet vardır. Bilmiyorum duydunuz mu eğitimde. Siz neye inanıyorsanız bu davranışınızı etkiler. Aslında fizikte de çok önemlidir. Hani düşüncelerimiz suya bu kadar etki ediyorsa şeyler vardır, deneyler vardır. Dolayısıyla hani birçok şeye düşüncemiz etki eder. Dolayısıyla Reggio Emilia'da güçlü çocuk imajına sahip öğretmenlerin olması gerekiyor. Öyle olunca bir bakıyorsunuz kehanet kendini gerçekleştiriyor.
Ve çocuklar güçlü oluyor.
Evet, çok güçlü oluyor. Bir bakıyorsunuz akıllı, zeki, soran, sorgulayan, meraklı, küçük bilim insanları çıkıyor karşımıza.
Ve çok yaratıcılar belki, evet, ama öğretmenin, evet, rolü buradaki en önemli şeylerden biri değil mi?
Evet, kesinlikle. Kesinlikle öğretmenin rolü çok önemli. Aslında rolü değil, rolleri. Öğretmenin gelenekselden farklı olarak, gelenekselde bir uzman rolü vardır. Ama Reggio Emilia yaklaşımında öğretmen bazen uzman ama onun ötesinde araştırmacı, öğrenen, çocuğu provoke eden, yani farklı farklı rolleri var. Öğretmen tek bir rolde kalmıyor. Çocuğa inanıyor, dolayısıyla önce çocuğu anlamaya çalışan çok iyi bir dinleyici, bu özel bir terim Reggio Emilia'da. Reggio Emilia'ca dinleme yapmak, çocuğu anlamak. Çünkü onların gerçekten bir şeyler bildiğine ve bunu öğretmenin çıkarması gerektiğine inanılıyor. Öte yandan provoke eden bir öğretmen var. Provokatif ortamlar hazırlayan, farklı rolleri olan öğretmen var. Bir de Reggio okullarında pedagogista dediğimiz gelişim eğitim uzmanları var öğretmenlerin yanında. Artı atelieristalar var.
O nedir?
Sanat öğretmeni diyeceğim ama hani değil. Çok da aslında değil. Evet, yani Türkçe'ye çevirdiğimizde sanat öğretmeni gibi çıkıyor. Ama bu bilimsel süreç becerilerini, özellikle de liberal sanatı gerçekten bilen, anlayan atelieristalar var. Evet.
Kurması da zorlu bir ekip gibi görünüyor.
Aslında çok zor değil ama bir araya, bu bileşenlerin hepsinin bir araya mutlaka getirmek gerekiyor.
Başka ne prensipler var dayandığı?
Çevrenin rolü çok önemli. Reggio Emilia'da çevre üçüncü öğretmen olarak görülüyor. Yani bu şu demek, öğretmenin az yardımıyla çevre öyle bir tasarlanıyor ki, öğretmenin çok az yardımıyla bile çocuk kendi başına o çevrede çalışma yapabiliyor, araştırma yapabiliyor. Yani sürekli çocuğu yönlendiren bir öğretmen yok. O çevre provokatif bir şekilde hazırlanıyor ve bu sayede çocuk kendisi araştırma yaparak, merakını takip ederek, ilgisini takip ederek bilgisini kendisi yapılandırıyor. Dolayısıyla o çevrenin kurulumu çok önemli.
Sadece okulun içinden mi bahsediyoruz burada?
Aslında değil, çok fazla doğa işin içinde. Yani doğaya sürekli gidiyorlar. Öte yandan doğayı okula da getiriyorlar. Dolayısıyla evet, sadece okulun içi değil. Uzman ziyaretleri yapıyorlar. Yani bir araştırmada mesela projelerinde yürüdükleri yolun üzerinde çıkmış bir basit böyle bir bitki, hani çiçek de değil, onunla ilgili araştırma yapıyor çocuklar. Merak ediyorlar, bu taşın içerisinden bu bitki nasıl çıktı? Yani orada su yok, bir şey yok, hani taştan nasıl bir bitki çıkabilir? Bu merakla etik konulara dalıyorlar. Her canlının yaşam işte hakkı vardır, onlar için evler, yollar kuruyorlar vesaire. Ve sonunda da bir duvar ustasını ziyaret ediyorlar. Ha. Yani hani demek istediğim, evet, okulun duvarlarıyla sınırlı değil bu yaklaşım. Dışarıdan uzman davet ediyorlar, işte dışarı uzman ziyaretine gidiyorlar, doğa gezileri çok fazla yapıyorlar.
Yani ilişkiler çok fazla, asla okulun içinde değil.
Değil, değil. Yani o işte ilişkiler aslında diğer bir prensipti. İlişkiler çok önemli çünkü hani tarihçesine baktığımızda sadece anneler, babalar değil, Reggio Emilia kasabasındaki tüm halk bir araya gelip bizim çocuklarımız da güzel şeyleri hak ediyorlar diye yola çıkmışlardı. Dolayısıyla tüm toplum destekliyor bu çocukları, onların çalışmalarını. Ve bu ilişkiler zinciri işte dışarıdaki uzmanların destek vermesinin daha da ötesine gidiyor. Bu ilişkileri şöyle görüyorlar. Yani çevrenin de çevreyle ilişkisi vardır. Çocuğun da çevreyle ilişkisi vardır. Öte yandan çocuğun çocukla da ilişkisi, insanla daha doğrusu, insanın insanla ilişkisi vardır. Her şeyi bir bütünü olarak ele alıyorlar. Yani mesela bir ağacı inceleyecekler. O ağacın sadece bir yaprağı değil, o yaprağın bağlı olduğu dal, o dalın işte sahip olduğu gövde ya da nedeni kökleri, ağacın kökleri. Yani bir bütün olarak çevreyi inceledikleri gibi çocukların çalışmaları da o toplumu sadece ebeveynler, veliler ve öğretmenler değil,
herkesle
tüm toplum
aslında
işin içine giriyor, evet.
Bir de oyunları merak ediyorum. Bir yandan oyun da oynuyordur çocuklar her klasik anaokulunda olduğu gibi herhalde.
Aslında hep oyun oynuyorlar. Yani onlar hep oyun oynadıklarını düşünüyorlar. Bu projeler içerisinde öğretmenlerin hazırladıkları etkinlikler çocukların hep merak ettiği şeyler üzerine kuruluyor. Yani öyle etkinlikler hazırlıyorlar ki işte çocuklar mesela işte Star Wars bir ara ben Ohio State'deyken Regional Okulu'nda Star Wars filmi vesaire o popülerdi. Çocuklar sürekli olarak dramasını yapıyorlardı. Bunun üzerine öğretmen o oyuna duvara gezegenleri yansıtarak, uzay resimleri yansıtarak, işte başka şeyler ekleyerek o oyunu aslında amaçlı bir etkinlik haline getirdi ama her zaman çocuklar hep oyun oynadıklarını düşünüyorlar.
Gerçekten çok keyifli olmalı.
Evet, çok keyif alıyorlar.
Peki bu çocukların hayatının devamını merak ediyoruz bir de. Bu çocuklar sonra gittikleri başka okullara adapte olabiliyorlar mı?
Aslında bu soruyu daha önce evet defalarca sorulmuş. Şöyle, bu çocuklar öğrenmeyi seven çocuklar. Öğrenmeyi öğrenmiş çocuklar, araştırmacı, merak ettikleri, ilgilendikleri konularda derinlemesine çalışma yapabilen çocuklar. Dolayısıyla bu yetiyi hiç kimse artık onların elinden alamaz. Yani geleneksel bir okula da gitse, zaten belli bir yaşa geldiği için ve öğrenmeyi istekli çocuklar oldukları için, evet bu sıkıntı olmuyor. Tam tersine ekstra bir yeti olarak geliyor ve birçok yerde de hep şunu duymuşumdur. İlkokul öğretmenlerinden bize hazır çocuk getirilmiş. Yani hani öğrenmeye istekli, hazır, meraklı öyle düşünüyorlar.
Bu arada şeyle de sınırlı mı? Okul öncesi eğitimle sınırlı bir yaklaşım mı?
Şöyle aslında İtalya'da Reggio Emilia yaklaşımı çıktığında benzer zamanlarda da Amerika'da Lillian Katz proje yaklaşımını ortaya koyuyor. Ama birbirlerinden haberleri yok. Mesela dünyanın her yerinde şunu görürsünüz, proje tabanlı eğitim diye. Yani bu ilkokulda da var, ortaokulda da var, lisede de var. Dolayısıyla proje yaklaşımı olarak her kademede görüyorsunuz.
En azından çocuklar bunu devam ettirebilirler hayatında.
Evet, yani gibi. İtalya'da Reggio Emilia kasabasında en son 2016'da gitmiştim sanırım, tam hatırlayamadım. İlkokula başlamışlardı onlar da ve ilkokul, Reggio Emilia ilkokulları da vardı. Yani onlar da yeni başlamışlardı.
Peki bu şekilde eğitim alan çocukların sonraki hayatlarıyla ilgili bir araştırma var mı mesela yaptıkları seçimlerle ilgili?
Şöyle, aslında bununla çok ilgilenmiyorlar. Yani bu çocukları asla test yapmıyorlar, sınav yapmıyorlar. Yani bakış açıları... dokümantasyon dediğimiz süreç değerlendirmesi dediğimiz daha nitel bir yaklaşım olduğu için onları ileriki yaşantılarında test edelim, hani istediğimiz standartlara gelmiş mi gibi bir bakış açısından bakmıyorlar. Dolayısıyla böyle bir araştırma yapmaları onların bakış açısına ters olacaktır. Muhtemelen o yüzden böyle bir araştırma onlar da koymuyorlar ortaya. Ben aslında Ohio State'de yaptığım araştırmada bir küçük şey ortaya koymaya çalıştım. Özellikle standartlarla karşılaştırmak istedim bu çocukları. Bakalım normalde standartlar takip edilmiyor. Ancak kazanım gösterge dediğimiz bu okullarda çocukların ulaşması gereken standartlar. Bunlarla karşılaştırdığımda şunu gördüm. 3-5 yaş grubu çocuklar ilkokul 4. sınıfa kadar kazanımları elde etmişler. Yani normalde bunun yapılmaması gerekiyor. Yapmamak çünkü kesinlikle diyorlar bizim şeyimiz yok. Biz çocuklara güveniyoruz. Biz onlara hedef koyup da sen buraya ulaşmalısın değil. Biz onları takip ediyoruz diyorlar. Biz onların meraklarına, ilgilerine göre ortam hazırlıyoruz diyorlar. O yüzden test yapmak, işte ileride atomu parçaladı mı vesaire gibi çalışmalar yapmak onların mantığına çok uymuyor.
Bu kadar test edilme tabanlı bir eğitim sisteminden gelen biri olarak bana bayağı şaşırtıcı, hatta çok büyük lüks gibi geliyor bu kadar test edilmeyen çocuklar. Şimdi az buçuk anladık gibi bu yaklaşımın amaçlarını ve prensiplerini, ama bunu Türkiye'de yapan var mı? Ya da yapmak isteyen nasıl yapar? Nereden eğitim alır? Nasıl bir anne baba çocuğunu bu eğitime aldırabilir burada?
Evet. Reggio Emilio yaklaşımını öğrenmek gerçekten hani bir süreç. Öğretmenlerin Reggio Emilio ile alakalı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani bizim geleneksel eğitim sistemine kesinlikle uymayan bir alternatif yaklaşımdan bahsediyoruz. Ezberci eğitim kesinlikle yok. Araştırma, yapılandırmacı anlayışın ötesinde, sosyal yapılandırmacı, hatta onun da ötesinde çalışmalar var. Öncelikli olarak öğretmenlerin, yöneticilerin, kuramlarla ilgili gerçekten oturup çalışmaları, belki İtalya'daki okulları ziyaret etmeleri, orada içinde bulunmaları gerekiyor. Ben Amerika'da şanslıydım. Çok uzun yıllar Reggio Emilio ilhamlı okulda bulunma şansım oldu. Ama sadece ziyaret etmek bu okulları, hani bir haftalık vesaire, iki haftalık yetmiyor. Gerçekten altında yatan felsefeyi anlamak gerekiyor. Türkiye'de bu işi öğrenmek isteyen gerçekten çok okul görüyorum. Yani hani Reggio Emilio ile alakalı biz de esinli anaokulu olalım, çalışmalar yapalım diye. Üzerinde çalışmak gerekiyor.
Ama bu çok da kısa sürede öğrenilecek bir şey değil. Belli ki anaokulu öğretmenliği müfredatına sokulması gereken bir şeydir.
Evet, evet, yani kesinlikle. Bir de onun da ötesinde öğretmenlerin bu dönüşüme, okulun bu dönüşüme açık olması gerekiyor. Yani mantalite olarak açık olması gerekiyor. Sadece mesela şuna karşılar Reggio Emilio kasabasındakiler. Bizim yaptığımız projeleri eğer aynısını siz okullarınızda taklit etmeye kalkarsanız o zaman Reggio Emilio esinli olmazsınız. Yani sizin çocuklarınız neyi merak ediyorsa, sizin kültürünüze ne uygunsa onu yapmanız gerekir. Türkiye'de bu biraz zor anlaşılıyor.
Taklit mi oluyor biraz daha?
Evet, yani taklit etmemek gerekiyor. Mantalitesini iyi oturtmak gerekiyor. Bunun için gerçekten bu konuda uzman kişilerden eğitim almak gerekiyor. Yoksa maalesef hani bana çok mesela gelen okullar oluyordu. Biz bu işi yanlış kişilere danışmışız, yanlış şeyler öğrenmişiz. Sonra tabii bu bir ızdırap oluyor onlar için. Tekrardan doğru öğrenmek, oturtmak vesaire. Böyle.
Sizin bu konuda kitabınız ve yayınlarınız da var belki, değil mi?
Evet, evet. Benim bu konuda Reggio Emilio yaklaşımı konusunda Türkiye'deki tek kitap. Yazdım, yıllar önce yazmıştım. İnce bir kitap ama çok böyle
kompakt
bir şey mi? Evet, kompakt bir kitap. Onun dışında çok fazla yabancı dilde Reggio Emilio ile ilgili makalelerim, kitap bölümlerim mevcut. Evet, üzerinde çalışmak gerekiyor.
Buna öğrenmek isteyenlerin de işi kolay değil gibi görünüyor. Yani güzel bir eğitim modeli ama çocuğumu şimdi böyle bir eğitim modeli olan bir okula göndereyim diyecek anne babanın da işi kolay değil gibi, değil mi?
Evet, yani o anne babaların gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Reggio Emilio yaklaşımı özel bir yaklaşım. Hani reklamını yapıp da Reggio Emilio yaklaşımından esinli okuluz deyip de öyle olmayan maalesef okullarla karşılaştığını söylüyor ebeveynler, anneler, babalar biraz böyle işi anladıkça. O yüzden kriterleri dikkate alıp iyi süzmeleri gerekiyor, evet.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Meraklısına Bilim'de Reggio Emilio yaklaşımını doçent doktor Hatice Zeynep İnan'la konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.